dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve mealiyle başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razi'nin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Mordat 1402, Hicri Kameri 19 Muharrem 1445 ve Miladi Takvimle 6 Ağustos 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Filistin gelişmeleri üzerine siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, unutulmaz görüşme ve Nehcül Bela öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım
Susan Kolifur.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılab rehberinden 86. filoya takdir. Cumhurbaşkanı Reisi Sri Lanka Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nden Amerika'nın nükleer iddialarına tepki geldi. U19 Dünya Handbol Şampiyonası'nda İran tur atladı. Arnavutluk polisi münafıkta karargahının kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan'da Ukrayna konulu toplantı başladı. Hiroşima felaketi 78. yılında anılıyor. Şimdi haberler. İslam İnkılab rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dünya turunu tamamlayan 86. filoya seslendi. Yaptığınız büyük bir onurdu vurgusunda bulundu. İslam İnkılab rehberi bu sabah ordunun 86. deniz filosunun komutanı, kurmayları ve aileleriyle yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu. İslam İnkılabı rehberi bu sabah İran İslam Cumhuriyeti donanmasının komutanları ve 86. filo kuvvetleri ve aileleriyle yaptığı görüşmede onların başarılarına dikkat çekerken bu filonun dünya çapındaki onurlu misyonu sıkı çalışmanın, kararlı iradenin, özgüvenin sonucudur. Tasarım gücü, ileri askeri bilgileri, iyi yönetim ve zorluklara karşı direniş ve cesaretin sonucudur. Bu büyük hamle başarıların, ilerlemenin ve gerçekleşen umutların, hareketin, çabanın ve zorluğun kalbinden geldiğini bir kez daha gösterdi, dedi. Yaklaşık 80 ayda 65 bin kilometre yelken açmayı İran denizcilik tarihinde eşi benzeri görünmemiş bir onur olarak değerlendiren İslam İnkılab rehberi şunları da söyledi. Bu anlamlı ve derin harekatı sırf askeri ve deniz olayı olarak görünmemelidir. Çünkü onu şekillendiren unsurların her biri dikkate ve öğrenmeye değer. Askeri bilgi, irade, güven ve dayanıklık gibi faktörlerin yanı sıra 86. filo görevinin başarısında ailelerin rolüne değinen İslam İnkılab rehberi ailelerin sabrını da değindi ve onları övdü.
İslam İnkılab rehberi 86. deniz filosunun bu hareketini Kur'an'ın düşmanların önünde gücünüzün yettiğince hazırlıklarınızı artırın şeklindeki açık emrinin bir örneği olarak niteledi ve şöyle dedi. Sizin bu yaptığınız ülkenin askeri yetenekleri ve yapabiliriz kabiliyetini güçlendirdi. Ayetullah Hamene'yi bu onur dolu deniz yolculuğunun ve görevinin İran'ın uluslararası imajını da iyileştirdiğini ve bu yolculuğun siyasi değerinin askeri değerinden az olmadığını vurguladı ve bu eylemden bazı dersler çıkarıldığını da belirtti. Ayetullah Hamene uzak bölgelerdeki ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarındaki deniz varlığını da ülke için güvenlik inşa edici bir varlık olarak nitelendirdi ve sözlerine şunları da ekledi. İnsanlığın genel meselelerinde tekel olarak hareket etmek Amerika'nın ve süper güçlerin özelliklerinden biridir ve eğer yapabilirlerse bundan hiç vazgeçmezler. Yapabilseler denizlerin tapularını bile üstlerine yaparlar. Ancak sizler varlığınızla bu yolculuğu engellemek veya baltalamak için onların düşmanca eylemlerini karşı koyarak açık denizlerin herkese ait olduğunu kanıtladınız. Deniz ulaşımındaki bazı Amerikan engellerine de değinen İslam İnkılab rehberi Hamene, biz falanca gemilerin falanca yerden geçmesine izin vermeyiz demeleri büyük bir halttır. Çünkü açık sular herkesindir. Deniz ve hava herkesindir. Güvenlik herkes için, deniz ve deniz taşımacılığında sağlanmalıdır vurgusunda da bulundu. Ayetullah Hamenei şunları da kaydetti. Bugün Amerikalılar bölgemizde ve diğer bölgelerde petrol tankerlerine saldırıyor ve deniz kaçakçılığı çetelerine yardım ediyor. Bu, uluslararası ve insancıl yasaların büyük bir ihlali ve göz ardı edilmesidir.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri'yi kabul etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Reis'i bu görüşmede İran ve Sri Lanka arasındaki yapıcı ilişkilere değinirken iki ülkedeki kapasitelere ikili ilişkilerin geliştirmesi için uygun bir platform olarak değerlendirdi. Zalimane yaptırımlara rağmen İran'dan özellikle bilim ve teknoloji alanındaki önemli ilerlemelerine dikkat çeken reisi, bu kabiliyetleri Sri Lanka gibi dost ülkelerle paylaşmaya hazırız dedi. İran ve Sri Lanka arasındaki Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun daha aktif olması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, Sri Lanka'da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelere ilerlemek için fazla kapasiteye sahiptir. Yabancı sömürgeci ve çıkarcı müdahaleler olmasaydı bu kapasiteler bu ülkelerin ilerlemesine neden olurdu ifadesini kullandı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri de İranlı şirketlerin Sri Lanka'daki yapıcı faaliyetlerine değinirken ülkesinin İran ile çeşitli ekonomik, teknolojik ve tıbbi alanlarda işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Amerika'nın İran'ın nükleer programı ile ilgili iddialarının kasıtlı olarak devam ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılmasının 78. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Kenani'nin İngilizce olarak paylaştığı mesajda, Amerika, nükleer silah kullanma ve en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip gayrimeşru bir rejime destek sağlama konusunda karanlık bir geçmişi olan tek bir devlettir. Peki, nükleer silahların kullanımının yasaklanması konusuna liderlik yapma bu ülkeye yaraşır mı? Bu ülkenin İran'ın nükleer programı ile ilgili devam eden iddiaları kasıtlı olarak öne sürülen büyük yalanın bir parçasıdır ifadelerine yer verildi. Hiroşima ve Nagasaki'ye Amerika tarafından atom bombası atılmasının üzerinden 78 yıl geçti. Amerika 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin %90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. 3 gün sonra da Nagasaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti. Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.
İran milli 19 yaş altı handbol takımı 13 yıl aranın ardından dünya şampiyonasında bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Grup aşamasındaki son maçına çıkan İranlı genç handbolcular dün Burundi ile karşı karşıya geldi. Afrika'nın 5 temsilcisinden biriyle karşı karşıya gelen İranlı handbolcular 46-20'lik skorla galibiyet elde etti. Böylece İran milli takımı 2 galibiyet ve 1 beraberlikte toplam 5 puan ile son 8'e kaldı. İran milli takımı Hırvatistan'da düzenlenen bu yarışmalardaki ilk maçında İsveç'le 26-26 berabere kalmış ve ikinci müsabakasında da Faro Adaları'na karşı yakın bir galibiyet almıştı. Son 8'e katılma hakkı kazanan İranlı gençler bir sonraki aşamada ise Almanya ve Suudi Arabistan ile birer maç oynayacak.
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhibis el-Sadavi, Şam ziyaretinde İran-Irak-Suriye demiryolu hattı projesindeki son gelişmeleri ele aldı. Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhibis el-Sadavi, Şam ziyaretinde Suriyeli mevkidaşı Zehir Hazmi ile İran-Irak-Suriye demiryolu hattı projesindeki son gelişmeleri ele aldı. İran-Irak-Suriye demiryolu hattı projesi turizm ve yük taşımacılığına kolaylık sağlamak için hayata geçirilmiştir. Her ülke kendi coğrafyasındaki demiryolu hatlarını tamamlayarak diğer iki ülkeye bağlayacaktır. Bu demiryolunun bağlanmasıyla İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye bir stratejik öneme sahip Lazkiye Limanı'na erişimi sağlanacaktır.
Arnavutluk polisi halkı münafıkları örgütünün Tiran'daki karargahlarının kontrolüne ilişkin olarak yine kısıtlamalar getirdi. Buna göre polisin izni olmadan bu kampa giriş çıkışlar yasaklandı. Arnavutluğun Tiran'daki Eşref 3 karargahında sözde halkı münafıklarına yönelik artan denetimin ardından ülke polisi bu karargahı kontrol etmek için yeni kısıtlamalar getirdi. Buna göre polisin izni olmadan kampa giriş çıkışlar yasaklandı. Bu arada Arnavutluk hükümeti şu anda Fransa'da bulunan bu terör örgütü lideri Meryem Recep'in ülkeye girişini yasakladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bir ay önce Alman kanalı Spiegel ile yaptığı röportajda bu iki yüzlü terör örgütünün Arnavutluğu İran'a karşı savaşmak için kullanamayacağını da söyledi. Edir Barna şunları da kaydetti. Arnavutluk İran'da savaşa girme niyetinde değil ve misafirperverliğimizi suistimal eden hiç kimseyi kabul etmeyecek. Özellikle bu ülkenin Çevik Kuvvet Polisi'nin bu yıl Haziran ayında Eşref 3'e düzenlediği baskının ardından Arnavutluk hükümetinin terör örgütü halkı münafıkları üzerindeki baskıları aşağılamaya ve baskıya maruz kaldıklarını iddia eden bu tarikat mensupları arasında bir protesto ve eleştiri dalgasına neden oldu. Bu yıl Haziran ayında polis Eşref Kampı 3'teki halkı münafıkları örgütünün siber suçları işledikleri bürosunun bulunduğu yere giderek çok sayıda bilgisayarlarına, hard disklerine ve sunucularına el koydu. Bu sunucuların bu grubun İran içindeki bağlantıları hakkında önemli bilgiler içerdiği söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Eşref 3'teki halkı münafıkları örgütünün bazı üyelerinden şüpheli bir şekilde öldüğüne dair haberler geldi. Aralarında bu grubun eski üyelerinden İsmail Alipur Abidi de bulunuyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken son dönemde sık sık gündeme gelen Suudi Arabistan'da bir toplantı gerçekleşti. Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi. Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantının cumartesi günü Cidde'de başladığı belirtildi. Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleri ve toplantının kaç gün süreceğiyle ilgili detaya yer verilmedi. Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı 2 gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı.
Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Partisi'ni kurdu. Partisinin kurucu genel başkanlığına Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi. Türk basınında yer alan habere göre ATA Parti eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu. Partiden yapılan açıklamada partinin ana politikasının Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimine bilgi çağı gerekçesiyle yeniden yorumlayarak yeniden Türk devrimine tasarlamak olduğu belirtildi. Partinin 40 kişilik kurucular kurulu da toplanarak parti merkez başkanlık divanı yöneticilerine belirledi.
Rusya, Karadeniz üzerinde uçan Amerika İHA'sı için Su-30 savaş uçağı kaldırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşmakta olan Amerika'ya ait MQ-9R Reaper tipi insansız hava aracını tespit etmeleri üzerine Su-30 savaş uçağı kaldırdıklarını açıkladı. Rus uçağının yaklaşması üzerine Amerikan İHA'sının Rusya sınırından dönüş yaptığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Karadeniz üzerinde Rus hava sahası kontrol araçlarının Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiği belirtildi. Hava hedefini belirlemek, Rusya devlet sınırlarının ihlalini önlemek amacıyla hava savunma görevi yapan Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-30 savaş uçağının kaldırıldığı bilgisi verilen açıklamada, Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini Amerika Hava Kuvvetlerine ait MQ-9R Reaper tipi keşif ihası olarak belirlediği ifadeleri kullanıldı. Rus uçağının yaklaşması üzerine Amerikan İHA'sının Rusya sınırından dönüş yaptığı belirtilen açıklamada Rus uçağı güvenli bir şekilde üstüne döndü. Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlal edilmesine izin vermedi. Rus savaş uçağının uçuşu güvenlik önlemlerine uygun olarak tarafsız sular üzerinde hava sahası kullanımına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildi denildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima'nın bombalanmasının kurbanları anısına hazırladı. Konuşmasında bu kişilerin ölümünden sorumlu olan ülkenin yani Amerika'nın adını bir kez dahi getirmedi. Guterres'in adına mesajı okuyan silahsızlanma konularından sorumlu yardımcısı Izumi Nakamitsu, konuşmasının başlarında neredeyse 80 yıl önce Hiroşima bir nükleer bomba ile küle dönüştü ancak buraya gelen herkesin bildiği gibi anılar asla solmaz ifadelerini kullandı. Nakamitsu, nükleer savaş tamtamlarının yeniden çoğaldığının ülkeler arasındaki güvensizlik ve anlaşmazlıkların ise büyüdüğünü belirterek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adına ülkelere nükleer silahsızlanmaya çağırdı. Yetkili dünyada nükleer gölgenin yeniden ortaya çıktığını ve bazı ülkelerin bir kez daha pervasızca nükleer kılıç salladığını ve onu kullanmakta tehdit ettiğini ifade etti.
Rehberlik Bilgeler Meclisi üyelerinden Ayetullah Seyyid Hasan Amuli son haftalarda Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ile Lübnan'da görüştüğüne işaretle görüşmede Nasrallah'ın Azerilere mesaj gönderdiğini belirtti. Teslim Haber Ajansı'na konuşan Ayetullah Amuli yaklaşık 20 gün önce Ayetullah Muhakkik Kerkük'i kongresine katılmak için Lübnan'a gittiğine temasla geçmişteki gibi Seyyid Hasan Nasrallah ile görüştüğünü belirtti. Ayetullah Amuli görüşmede bölge, direniş cephesi ve bölgesel konuların ele alındığına temasla Hizbullah Genel Sekreteri, direniş cephesinin şimdiki durumunun geçmişten daha iyi olduğunu belirttiğini kaydetti. Erdebil Cuma İmamı Seyyid Hasan Nasrallah'ın Azerilere mesaj gönderdiğine temasla Hizbullah Genel Sekreteri İranlı Azerilere ilgisinden söz ettiğini, Azerbaycan halkına selamını ulaştırmasını ve onlara geçmişteki gibi veli fakihin emrinde olup etnik temelli komplolara karşı uyanık olmalarına söylemesini istediğini ifade etti.
Amerika Adalet Bakanı Trump'ın paylaşımı üzerine koruma emri talep etti. Amerika Adalet Bakanı, Donald Trump'ın peşine düşenlerle hesaplaşacağı açıklamasının ardından federal yargıçtan koruma emri çıkarmasını istedi. Adalet Bakanlığı eski başkan Donald Trump'ın peşine düşenlerle aynı şekilde hesaplaşacağı günündeki paylaşımı üzerine federal yargıçtan bir koruma emri çıkarmasını talep etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Beyrut patlamasından 3 yıl sonra adli belirsizliklerin ve siyasi istikrarsızlığın sürmesi etrafında. Beyrut'taki korkunç patlamada yargı süreci henüz tamamlanmamışken ve Lübnan halen geçici hükümet tarafından yönetilirken 3. yıl dönümüne girdi. 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Bu patlama Beyrut limanında 2013 yılından bu yana kimyasalların depolandığı bir depoda çıkan yangında meydana geldi. Bu patlama sonucunda 220'den fazla kişi ölürken 6500'den fazla insan da yaralandı. Buna ilaveten büyük yıkım ve hasar da geriye bıraktı. Bu korkunç olaydan 3 yıl sonra Lübnan hala istikrarlı bir durum görmüyor. Kurbanların aileleri hala patlamanın failleri için adalet bekliyor. Bu bağlamda Beyrut patlamasının 3. yıl dönümü arifesinde yüzlerce Lübnanlı bu olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve Lübnan parlamentosunun mevcut ve eski bazı temsilcileriyle birlikte bir gösteri düzenleyerek davanın adli sürecini hızlandırmak ve bu olayın failleri için adaletin uygulanması talebinde bulundu. Görünen o ki ilk günlerde bu olayın nedeni nasıl siyasallaştırıldıysa davanın yargı süreci de bu konudan etkileniyor. Lübnan'ın dışından da desteklenen direniş karşıtı siyasi hareket, Beyrut limanındaki patlamanın ilk anlarından itibaren direniş hareketini sanık olarak tanıtmaya çalıştı ve bu çaba halen de devam ediyor.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah bu trajedinin 3. yıl dönümünde Amerikan hareketinin Hizbullah'ı suçlamadaki başarısızlığına işaretle bu konuyu siyasallaştırıp bölgesel gelişmeler süreciyle ilişkilendirenlerin de gerçeğin ortaya çıkmasını engellediğini söyledi. Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş da bu konuda şunları söyledi. Beyrut limanı patlaması davasının karşılaştığı en önemli sorun, mağdurların kanlarının sömürülmesi, siyasi sömürü, siyaset labirentlerinde gerçeklerin yanıltılması ve bozulmasıydı. Beyrut patlamasındaki kurbanlarının aileleri, komitesi sözcüsü İbrahim Hatit, bu korkunç patlamanın 3. yıl dönümünde 3 yıl aradan sonra herkes ne olacağını görmek için bekliyor ve hala adalet yerini bulmadı. Bunun temel nedeni Beyrut patlaması davasında bazı partilerin siyasi yatırımları ve bu davaya müdahalesi kurbanların aileleri arasında ihtilafların meydana gelmesine yol açmıştır dedi. Bir diğer önemli noktada Beyrut limanındaki patlamadan 3 yıl sonra Lübnan'ın hala geçici bir hükümetle yönetiliyor olmasıdır. Hasan Diab'ın hükümeti kısa sürdü. Saad Hariri kabine kuramadı ve Necip Mikati kısa bir geçici sürenin ardından Ağustos 2022'den itibaren kabine kurmak için atandı. Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen hala bunu başaramadı. Lübnan'daki mevcut durum bu ülkede zayıf ve geçici bir hükümetin varlığını isteyen en çok Siyonist rejim ve Amerika'nın lehinedir. Dış müdahale, Beyrut patlaması davası sürecini engellediği gibi Lübnan'da yeni kabinenin kurulamamasında da önemli bir etken olarak görülüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Netanyahu'nun aşırılık yanlısı yönetimi Aynol Helve kampındaki olayın ana zanlısı etrafında. Lübnan'ın güneyinde yer alan Aynol Helve'deki Filistin mülteci kampında ateşkes sağlandı ve özellikle Lübnan'da ve Filistin'e direniş gruplarının siyasi çabaları ateşkesi sürdürmek ve istikrara kavuşturmak için devam ediyor. El-Fethi örgütü ile diğer iki Selefi grup arasında geçen hafta yaşanan çatışma, bu durumun Netanyahu'nun aşırılık yanlısı ve savaş isteyen hükümeti tarafından istismar edildiğine dair ciddi endişelere yol açmıştı. Aynı zamanda son dönemde yaşanan beklenmedik ve şaşırtıcı silahlı çatışmalara ilişkin suçlamaların parmağı da Siyonist rejime yönelikte, çünkü bu çatışmalar Siyonist rejim dışında hiçbir aktörün çıkar ve hedefleriyle bağdaşmaz. Bu çatışmalar Netanyahu'nun aşure kabinesinin İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yargı yetkisinden akla yatkınlık şeklinde anılan maddenin kaldırılması alanındaki sözde yargı reformu planının ana maddesini onaylamakta ısrar etmesinin ardından İsrail'deki iç anlaşmazlıkların zirveye ulaşmasının ardından yaşandı ve bu ordu içindeki askeri itaatsizliğin dalgalanması Siyonist rejimin güvenlik kaygılarını artırdı. Buna paralel olarak iki ihtimal güç kazandı. Birincisi, Netanyahu'ya karşı bir ordu darbesi olasılığı ve ikincisi, Netanyahu'nun iç krizi yansıtmak ve büyüyen iç protesto dalgasını yurt dışına yönlendirmek için bölgede yeni bir askeri macuraya başvurma konusundaki ilerlemesi. Öte yandan Arap Birliği'nin Cezayir girişimiyle bir yıl önce başlattığı Filistin özel yönetimiyle Filistin'e gruplar arasındaki birliği güçlendirme çalışmalarının devamında Mısır, Filistin özel yönetiminin üst düzey yetkililerinin ve diğer Filistinli grupların katılımıyla bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Böyle bir durumda Lübnan'ın güneyindeki Aynul Helve'deki Filistin mülteci kampında beklenmedik bir şekilde çatışmalar çıktı ve hangi açıdan bakılırsa bakılsın bu çatışmaların tamamen Netanyahu'nun aşırılık yanlısı kabinesinden yana olduğu açıkça görülmektedir. Aynul Helve kampında Filistinli gruplar arasında son zamanlarda meydana gelen çatışmalar şüphelidir ve Siyonist rejime Lübnan'daki İslami direniş ile çatışmaya girme planı olabilir. Aynul Helve kampındaki çatışma Siyonist rejimin Güney Lübnan'a yönelik tehditlerinin yanı sıra Filistin direniş faaliyetlerinin Batı Şeria'da yoğunlaşması ve Filistin'in farklı illerinde Siyonist rejimin cinayetlerinin artması ile aynı zamana denk geldi.
Siyonist işgalciler Aynul Helve'deki çatışmayı körükleyerek üç ana hedefin peşinden gidiyor. Birincisi kamuoyunu içerideki bu rejimin kritik durumundan uzaklaştırmak ve sonuç olarak mevcut krizden çıkmak için zaman kazanmak. İkincisi Filistin İslami Direniş grupları içinde kendilerinin birbirleriyle uğraşması ve onları iç gerilimlere ve mezhep savaşına odaklatmak. Üçüncüsü Lübnan'daki iç durumu tırmandırmak ve böylece bir hükümet kurulmasını engellemek ve Hizbullah'ın imajını yok etmek ve onu itibarsızlaştırmak. Bazı Lübnanlı kaynaklar Aynul Helve kampındaki olayların Siyonist rejimin mezhep savaşının ateşini yakmak ve Lübnan'da faaliyet gösteren siyasi partiler ve akımlar arasında siyasi bir anlaşmanın oluşmasını engellemek için yeni bir komplo olduğuna inanıyor. Belki de bu nedenle Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan ordusundan ve güvenlik servisinden Aynul Helve kampının durumunu Lübnan ve Filistinlerin yararına değiştirmesini istedi. Bu çatışmalar özellikle Lübnan'ın bir cumhurbaşkanı olmadığı ve ekonomik bir krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde bu ülkenin iç durumunu olumsuz yönde etkiler. Halihazırda bölge ve İslam dünyasındaki tüm sorunların ve farklılıkların kaynağı olan Siyonist terör rejimine karşı Lübnan ve Filistin halkı ile Filistin direniş gruplarının birlik ve bütünlüğünden daha önemli ve öncelikli bir ihtiyaç ve öncelik bulunmuyor. Bu yüzden Filistinli ve Lübnanlı hareket ve grupların temsilcileri ortak bir bildiri yayımlayarak Aynul Helve kampındaki tehlikeli gelişmelere ve bu çatışmaların arkasındaki yabancı ellere karşı tetikte olunması gerektiğini vurguladı. Lübnan Hizbullah'ı, Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas Hareketi, Aynul Helve kampındaki İslami gruplar, Suriye Milli Partisi, El Fecr Hareketi, Arap Ulusal Partisi ve Fetih Hareketi temsilcileri Sayda'daki El Gafran Camisi'nin hatibi Şeyh Hüsam El İlani'nin Brüson'da bir araya gelerek Aynul Helve kampındaki gelişmeler ve devam eden çatışmalar hakkında istişarelerde bulundular.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, Siyonist İsrail'in sözde iç güvenlik servisi Shin Bet ve Mossad casus teşkilatına sızmayı başardıklarını açıkladı. İslami Cihat Hareketi'nin bu duyurusunun ardında Mossad ve Shin Bet teşkilatına sızarak düşmanın başkalarını gözetleme yöntemlerini öğrenmeyi başardıklarını duyurdular. Öte yandan Filistin gelişmeleriyle ilgili çeşitli haberler gündemde tartışılmaya devam ediliyor. Netanyahu muhalifler arasında yeni parti çatlağı gündemi de bu konular arasında konuşulmaktadır. Siyasi istikrarsızlığın Netanyahu kabinesinde devam etmesi Filistin gelişmelerini nasıl etkiliyor şeklinde sorular da var gündemde. Biz bugün sohbetimizde genel olarak bu son yaşananları Filistin'le ilgili gözden geçirmeye çalışacağız. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportajı bu bağlamda dinliyorsunuz efendim.
Hocam şimdi sohbetimizin bu bölümünde kısaca Filistin gelişmeler üzerinde de görüşünüzü almak istiyorum. Son sıralarda işgal edilmiş topraklardan gelen üzücü haberler maalesef bu ülkeyle ilgili ve özellikle Filistin halkının mücadeleyle ilgili hala kötü haberlerin gelmesini bize göstermektedir. Filistinli kaynaklar geçtiğimiz cuma gecesi 19 yaşındaki bir Filistinli gencin vurularak, Siyonistler tarafından vurularak şehit edildiğini söyledi. Yani bu haberler her geçen gün çeşitli sayılarla gündeme yansımaktadır. Önemli olan konu şu ki şimdi İslami Cihat Hareketi ve Hamas gibi Filistin'de faaliyet gösteren mücadeleci grupların bu gelişmeler sırasında nasıl bir performans göstermeleri ve İsrail rejiminin kendi içindeki o çatlaklarla bu buhranı nasıl kontrol ettiği konusudur. Bu gelişmeleri siz nasıl görüyorsunuz efendim?
Filistin'de dağınık bir cephe oluşması, her iki cephesinin de ortak bir siyaset gitmemesi tamamen İsrail'in politikasına zemin hazırlıyor. Yani bu tür davranışlar gerek Hamas'ın gerek Hizbullah'ın bu konudaki tavrı ortak bir cephede buluşmaları gerekirken kendi çıkarları ve kendi özel ilişkiler dolayısıyla farklı siyaset gitmeleri, ortak bir cephede buluşmamaları çok bu tür dağınık durumun İsrail'deki saldırgan politikasını bizdenin hazırlanıyor ve bugün bu çatışmalar Filistin'de devam ederken son dönemlerde Türkiye'den çıkan haberler ve Türkiye'deki şeylere baktığımızda Filistinli bir takım kişilerin gelip Afrin'de Osu'ya, Daiş'e çalışmaları için zemin hazırlamak ve ortak bir alanda bir zemini hazırlamak da bu bir çelişkidir. Bugün İsrail ortadayken, orada bir savaş halindeyken gelip başka bir ülkede tamamen İsrail'in ve Türkiye'nin güdümüne olan bir harekete destek olmak, bu da bir çelişkidir. Bu tür çelişkiler oldukça Filistin üzerindeki baskılar ve Filistin halkına yönelik katliamlar devam edecektir. Yani bu yönetimin tamamen halkın talepleri ve halkın çıkarları doğrultusunda hareket etmedikçe Filistin halkının ızdırabı süreli devam edecektir ve bu da İsrail'in politikasına zemin hazırlar.
Tahran Radyosu.
Hocam, bildiğiniz gibi Siyonist İsrail rejiminin kabinesinin içinde bir takım anlaşmazlıkların ve ihtilafların hala gündemde devam ettiğini duymaktayız. Özellikle Netanyahu'nun yargı reformu paketiyle ilgili gündem hala çeşitli muhalif oylarla karşılaşmaktadır kabinede. Bu mesele, kabinenin içindeki bu gündem Filistin gelişmelerini nasıl etkiliyor sizce? Acaba süreci, Filistin'deki bu akan kanlarla ilgili herhangi bir şiddetleme eylemi var mı bununla ilgili? Bunu nasıl buluyorsunuz?
Elbette bu Filistin davasına devam ederse olumlu bir yönde bu makas, bu çelişkiler geliştikçe Filistin'deki durum daha rahata kavuşacak. Yani bu çok önemli bir konudur. Filistin'deki yönetim bu muhalefetin zemin hazırlaması gerekiyor. Muhalefetin elini güçlendirmek gerekir. Netanyahu politikasının boşa çıkarması ve bu nedenle Filistin halkı açısından önemlidir. Yani bu konunun derinleşmesi ve çelişkilerin büyümesi Filistin halkına gerçekten faydası büyük olur. Burada da Filistin, İsrail halkının tamamen ırkçı olmadığını ve bir kesimin de ırkçı tutumlara karşı geldiği de ortadadır. Bu ırkçılara karşı gelen kesimlere binlerin destek olmak gerekiyor ve bunun bu cepheyi güçlendirmek gerekiyor ve bu nedenle ancak İsrail bu politikası boşa bu şekilde boşa çıkar.
Doğru. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Bedri Hocam.
Sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini Filistin gelişmeleri çerçevesinde yaşanan son olaylarla ilgili dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in düşmanların amacının İran halkına umutsuzluğu aşılamak olduğunu, hükümetin ise amacının düşmanların planlarını suya düşürmek olduğunu vurgulaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun yerli silahlarla donatılması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde ise Ukrayna Savaşı ile ilgili Avrupalı parlamenterin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avrupa Parlamentosu üyesi Ukrayna'nın yok edilmesinden Amerika ve NATO'yu sorumlu tuttu. Sputnik haber ajansının haberine göre Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, CNN'in anket sonuçlarına değinerek şöyle dedi. Aslında Amerika, Avrupa Birliği ve NATO'nun yardımıyla Ukrayna'yı yok etme yolunda elinden geleni yaptı. Söz konusu ankete göre Amerikalıların %51'i ülkelerinin Ukrayna'yı yeterince desteklediğine inanıyor. Wallace açıklamasını şöyle sürdürdü. Washington ve Batı savaşın sonuçları ne olursa olsun jeopolitik hedeflerine ulaşmak için Ukrayna'yı zor bir duruma soktu. Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu üyesi daha önce defalarca Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulunarak bu ülkedeki savaştan yalnızca Batı ülkelerin yararlandığını vurguladı. Mick Wallace, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve Avrupa Birliği'nin bu süreci engellemesi gerektiğini söylemişti.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde devrim muhafızları deniz kuvvetleri komutanının devrim muhafızlarının yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş füzelerle donatıldığını vurgulaması, İran ile Pakistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirmesine vurgu yapılması, İran ve Irak yetkililerinin kum fırtınasını önlemek için işbirliği anlaşması imzalaması, İran Gaz İletim Şirketi Başkanı Gulam Abbas Hüseyin'in şu anda Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Irak gibi komşu ülkelere günde 45 milyon metreküp doğal gaz ihracatı yapıldığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran ve Brezilya ilişkilerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Brezilya Büyükelçisi Hüseyin Garibi, bu ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı ile görüştü. İki taraf ortak ekonomik komisyonun bu yıl düzenlenmesi, iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak için gerekli araçların kullanılması ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı kapasitelerin varlığı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Büyükelçi Garibi son ortak komisyonun üzerinden 7 yıl geçtiğine işaret ederek özellikle tarım dışı alanlarda ikili ticari etkileşimleri teşvik etmek için gerekli platformların oluşturulması için iki ülkenin ilgili tüm birimlerinin katılımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Brezilyalı yetkili de bazı karşılıklı işbirliği alanlarına değinerek, Brezilya hükümetinin İran ile ticari ilişkileri geliştirme ve mevcut fırsatları her iki tarafın şirketlerinin yararına kullanma kararlılığını vurguladı.
Cam-ı Cem gazetesinde ise İranlı alimleri Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri ile görüşmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İranlı alimlerden bir grup Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri ile görüştü. Ayetullah Seyyid Hasan Amuli birkaç Hubregan Meclisi üyesiyle beraber Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya geldi. Söz konusu görüşmeye İran'ın Beyrut Büyükelçisi Müçteba Amani de katıldı. Amani görüşmeyle ilgili bir tweet paylaşarak bu görüşmede iki kardeş ülke arasında tarihi ilişkilerin ele alındığını, gündem maddelerinin de değerlendirildiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram hesabımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Bakü ile Erivan arasındaki gerilimlerin tırmanmasında yabancıların rolünün ortaya çıkması
ve Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne tavsiyesi.
Son haftada bölgede yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Karabağ'da yaşayan Vakıf Haçatoryan'ın tutuklanmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin yeni bir aşamaya taşındığı belirtilmektedir. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Ermenistan'ın Haçatoryan'ın iade talebini reddederek şu açıklamada bulundu. Haçatoryan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan Ermeni olarak savaş suçlamaları sonucu tutuklandı.
Vakıf Haçatoryan'ın tutuklanmasının ardından Ermenistan hükümeti Avrupa Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Erivan yetkililerine göre Haçaturyan hasta oldu ve tıbbi yardım alması için Ermenistan'a teslim edilmesi gerekiyor. Öte yandan Bakü yetkilileri ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Haçaturyan'ı tedavi etmeye devam edeceklerini vurguladılar. İlham Aliyev'in hükümet yetkilileri Haçaturyan'ı 1990'larda Azerilerin soykırımına katılmakla suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesinde Bakü, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeni Azerileri yeniden ülkeye entegre etmeye kararlıdır dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, Bakü yetkililerinin Karabağ'da kendi kaderini belirleme hakkı referandumu öncesi Azeri vatandaşları Karabağ'a nakletme niyetinde oldukları ve bu eylemle Ermenistan'ın Karabağ Ermenilerinin azınlık duruma düşürmek istediğini gösteriyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce şunları söylemişti. Erivan, tartışmalı Dağlı Karabağ bölgesini Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının bir parçası olarak tanımaya hazır. Tabii bölgedeki Ermenilerin de hakları ve güvenlikleri tanımak şartıyla. Son iki yılda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilaflar başından beri var olan ihtilaflardan daha geniş boyutlar kazandı. Ancak Karabağ sorununun tarafları arasındaki görüş ayrılıkları ve farklılıkları yabancıların müdahalesi nedeniyle daha olumsuz bir süreç izledi. Bazı ülkeler Kafkasya bölgesinde kaos ve istikrarsızlık yaratmanın peşinde ve bunu açıkça göstermişlerdir. Bazı hükümetler de Güney Kafkasya bölgesindeki toprakların bir kısmını kendi ülkeleri adına tapuya almak ve bölgenin sözde jeopolitiğini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda değiştirmek istemektedirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine İran sınırlarına adeta kamp kuran Amerika, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler ve gayrimeşru İsrail rejimi Güney Kafkasya bölgesini istikrarsızlaştırmak peşinde.
Aliyev ve Erdoğan hükümeti yetkilileri de yabancıların yardımıyla Rusya'nın Kafkasya'daki ayağını kesmeye ve İran'ın kültürel etkisinin eski topraklara yayılmasını engellemeye çalışıyor. Bu bağlamda bölgenin jeopolitiğini değiştirmek, İran ve Ermenistan sınırlarındaki teması kesmek, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'daki varlığını güçlendirebilir. Ermenistan ise tamamen yok edilebilir. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Zangezor olarak bilinen koridoru Bakü hükümetinin egemenlik hakkı olarak değerlendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk mevkidaşı ile bir araya geldi ve aynı hususa vurgu yaptı. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen Ermenistan'ın bu alandaki tutumu belirleyici olacaktır. Bölge ülkeleri ise barışın tesis edilmesi için tam olarak Rusya aracılığıyla varılan anlaşmaya bağlı kalınmasını istemiştir.
Tahran Radyosu.
Bakü ile Erivan arasındaki gerginliklerin tırmandığına dair endişelerin her geçen gün arttığı bir ortamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'e önemli bir tavsiyede bulundu. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti ile istikrarlı ve uzun vadeli bir barışın sağlanması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Aliyev hükümetinden bu fırsatı baltalamaya yönelik tedbirler almaktan ve eylemlerde bulunmaktan kaçınmasını istedi. Paşinyan daha önce Bakü, Karabağ bölgesi hakkında doğrudan müzakerelere girerse bu yıl sonuna kadar Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalanabilir demişti.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan ilişkilerinde son aylarda gündeme gelen önemli konulardan biri de İlham Aliyev hükümetinin emrindeki askeri güçlerin Laçin koridorunu kapatması konusu. Laçin koridorunun devam eden blokajına bölge ve dünya ülkelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler de olumsuz tepki gösterdi. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Farhan Hak,
Antonio Guterres'in Laçin koridorundaki hareket özgürlüğüyle ilgili olarak devam eden zorluklardan duyduğu endişeyi açıklarken bir açıklama yaptı ve şöyle dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir kez daha 22 Şubat tarihli kararname dahil bu koridorda çift yönlü trafiğin kesintisiz sağlanması için alınan kararlar dahil Uluslararası Adalet Mahkemesi'nce verilen kararlara uyulması talebini tekrarladı.
Farhan Hak ayrıca şunları söyledi. Guterres özellikle Dağlı Karabağ bölgesinde kötüleşen insani durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi ve Erivan ve Bakü'den ilişkilerin uzun vadeli normalleşmesi için daha çok çalışmasını istedi. Laçin koridorunun kapatılmasıyla bağlantılı olarak yabancı tarafların bu bağlamda İlham Aliyev hükümetini desteklediği görülüyor. Yabancıların amacı Ermeni hükümetine toprak verdirmek veya Bakü ile Erivan arasında toprak takası yapması için baskı yapmaktır. Ermeni yetkililer bu planlara sürekli karşı çıkıyor. Ama görünen o ki ilgili ülkeler de Bakü hükümetine baskı yaparak Ermenistan'dan istedikleri iletişim yolunu İlham Aliyev hükümeti üzerinden almaya çalışıyorlar. Hatta yabancı hükümetler sürekli olarak İlham Aliyev hükümetinden Ermenistan'dan toprak alınması konusunu gündeme getirmesini de istiyor. Bu hükümetlerden biri de Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye hükümetidir. Türkiye hükümeti gerçekleri ortaya koymadan İlham Aliyev hükümetini aldatarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Türkçülük ve uluslararası Siyonizm akımının ve NATO'nun etkisiyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Yani Ankara hükümetinin yetkilileri sözde Zengezur koridorunun alınması konusunda Bakü hükümetinin yetkililerinden daha fazla bu konuya önem veriyor. Bu yabancıların İlham Aliyev hükümeti üzerindeki güçlü baskısını gösteriyor. Eğer koridorun Ermenistan'ın güneyinden alınması hedefine ulaşılırsa şüphesiz Rusya ve İran NATO gibi Batı ortağı askeri örgütün aktif bir üyesi aracılığıyla Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü NATO'nun baskısı altına girecek. Böylece Ermenistan'ın Güney Kafkasya coğrafi haritasından kademeli olarak çıkarılacağı tahmin edilebilir.
Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bölge ülkelerine karşı hep saldırgan bir tavır içerisinde olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanlığı döneminin son yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerden özür dilemek zorunda kaldı. İsrail'e yanaştı ve hatta Suriye'ye karşı da daha olumlu ve yumuşak tavır sergiledi. Şimdi de Erdoğan, Türkiye halkını ve muhalefet partilerini memnun etmeye çalışıyor. Bu hedef, Kafkasya'da belirlenmiş ve bu hedefi gerçekleştirmek için en uygun kişi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olarak görülüyor. Bu bağlamda Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile son görüşmesinde Zangezur koridoru bir an önce açılmalı ve bir an önce kapsamlı bir barış sağlanmalı dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu provokatif açıklamaları doğal görünüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken bölgede şiddetli çatışmalar yaşanabilir. Hiç şüphesiz Türkiye de bu durumdan ister istemez etkilenecektir. En çok da Kafkasya ulusları arasında en yüksek düzeyde çatışma yaşanırken Kafkasya zarar görecek. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman ve Şii halkı bir kez daha çıkarcı bir ülke için kendilerine pek faydası olmayan bir savaşa katılmak zorunda kalacak. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı'nda amaçlarına ulaştığı durumda 3. Karabağ Savaşı'nın ortaya çıkarılması gerçek anlamıyla yabancıların çıkarları doğrultusunda ve onların müdahaleleriyle mümkün olacaktır. Bu gerçekler göz önüne alındığında kanlı çatışmaların ve 3. Karabağ Savaşı'nın çıkmasının önlenmesi için İlham Aliyev'in hükümet yetkililerinin Ermenistan Başbakanı'nın tavsiyelerine uymasının daha doğru olduğu söylenmelidir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftada programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran azınlıklarından, Ermenilerden, İran ile Irak savaşındaki şehitlerden bahsetmek istiyoruz.
İran-Irak Savaşı'nın ilk aylarında Ermeni Halifelik Konseyi bünyesinde cephelere yardım karargahı oluşturulmuştur. Karargahın çalışmaları ise şu açıklama ile başladı. Değerli dindaşlarımız, bildiğiniz üzere aziz İran'ımız savaş halindedir. Ülkeye dayatılmış bir savaş var ve bu çok hassas günlerde tüm İranlılar kendilerine İran'a adamıştır. Vatanı savunmak kutsal görev. Her İranlı gibi bizim de görevlerimiz var. İran'ın toprak bütünlüğünü koruma gibi kutsal meseleye aktif olarak katılmalıyız. Dolayısıyla bu görevi anlayarak bizlerin de üzerimize düşen görevi yapması ve maddi katkılarda bulunarak bu kutsal işin yapılmasına ortak olmamız kararlaştırılmıştır. Müslüman kardeşlerimizin her zaman olduğu gibi yanında yer alarak bu sefer de İran'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için savaşan savaşçılara yardım ve destek vermekten çekinmeyeceğinize inanıyoruz. Bu açıklamanın ardından bu karargah tarafından cepheye düzenli olarak nakdi yardım ve diğer yardım konvoyları gönderildi. İran Ermenilerinin teknik işlerde özellikle arabalarla ilgili konulardaki uzmanlık ve becerileri her zaman bilinen bir husus olmuştur. Bu uzmanlık birkaç Ermeni teknik uzman grubunu savaş sırasında uzmanlık ve becerileriyle savaşın arka cephesine yerleşmelerine yol açtı. Bu kesim sorunların çözülmesine hizmet ederek bölgede aktif ve faydalı bir katkıda bulundular.
Güzel bir sahneydi. Müslüman bir din adamının yanında bir Ermeni din adamı vardı. Biri Tahran Ermeni Piskoposu, diğeri İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bay Ardak Manukyan ve Ayetullah Hamene'yi samimi bir şekilde oturmuş konuşuyorlardı. Piskopos cepheye Ermeni yardımını gösteren bir çeki elinde tutuyordu. Bu azınlığın savaşa olan ilgisinin bir simgesiydi. Cumhurbaşkanı Piskopos'un elini sıcak bir şekilde sıkıyor ve şöyle diyordu. Bugün bir Hristiyan dini liderin yanında oturuyorum ve herhangi bir anlaşmazlık yok. Ben Müslümanım sen de Hristiyan din adamısın ve aynı yolda ve aynı hedefe yürüyoruz. Ahvaz'da siperlerde askerlerle konuşurken hiç unutmam. Askerlerden biri bana dönerek şöyle dedi. Ermeniyim. Bir Ermeninin Müslümanın yanında savaştığı için çok mutlu oldum. O kadar kardeşçe ve içtenlikle birlikte savaştılar ki kendisini tüm Müslümanlardan biri olarak hissediyorlardı. Diğerleri de Ermeni olduğunu düşünmüyorlardı bile. İkisi de aynı amaç için savaşıyordu.
Bugünkü programımızda öncelikle şehit Zorik Moradyan'ı tanıyacağız. Zorik, İran-Irak Savaşı'nda şehit edilen ilk İranlı Ermeni askeri olarak kabul edilen Ermeni asıllı bir İranlı aktif görev askeriydi. Şehit Zorik siperde doğum günü sırasında arkadaşlarından yemek artıkları ve kibrit çöpleriyle ona pasta yaptıkları sırada üzerine havan topunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak şehit oldu ve 1980'de şehit dostlarına katıldı.
Tahran Radyosu.
Zorik, Vahan ve Katarina ailesinin tek oğluydu. 1960'ta Tahran'ın Heşmetiye semtinde doğdu ve 4 kız kardeşi vardı. İlkokul yıllarını Şahkyan İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise eğitimini Kuşeş Davutyan Lisesi'nde geçirdi. Zorik, burslu olarak yurt dışında okuma fırsatı bulmuş ancak bursu reddetmiş ve gönüllü olarak askere gitmiştir. İran'ın Semnan ili Şahrut bölgesinde 3 aylık acemilik döneminden sonra Urmiye'nin 64. tümenine aktarılmıştır. Dayatılan savaş başladığında 8 ay askerlik yapmış ve cephelere gitmiştir.
Şehit Zorik'in hayatının tarifi yaslı annesinden duyulmalıdır. Anne boğazındaki düğümü belli etmemeye çalışarak ailenin tek oğluydu. Ben ve 4 kız kardeşi Zorik'i çok severdik. Çok çok çok. Çocuk çok çalışkan ve zekiydi. Tüm çalışmalarında birinci öğrenciydi. Hatta giriş sınavında yabancı burslu kontenjanını bile alabilirdi. Ama gitmedi. İran'ı asla terk etmeyeceğim dedi. Ülkeme hizmet etmeyi ve askeri üniforma giymeyi seviyorum, dedi. Tek oğlumun askere gitmesine izin mi vereceğim, dedim. Ama yine de yaptı yapacağını. Kalbimi yumuşatıp, rızamı alıp askere gitmeyi başardı.
Urmiye'den bir süre sonra Zorik, İran-Irak sınırında sıfır noktası olan Piranşehir kışlasına nakledildi. Orada yük ve eşya taşıyan babası hep gidip onu bulmuş ve görüşmeleri tazelenmişti. Kendisi de izinli gelirdi. Bana arkadaşlar arasında ne kadar sevilen bir isim olduğunu ve orada onu ne kadar sevdiklerini anlatıyordu. İran'a Bağızçılar saldırdıklarında kalbimde şehit olacağı hissi doğdu. Şehit olacak. Neden bilmiyorum. Belki de çocuğun ne kadar hevesli olduğunu bildiğim içindi. Savaşın başlamasından 10 veya 15 gün sonra rüyamda dizinden vurulduğunu gördüm. Çığlık attığımda elini dizine koydu ve şöyle dedi. Anne, endişelenme. Hiçbir şey olmadı. Rüyamdan uyandığımda rüyamın gerçekleşebileceği korkusuna da kapılmıştım.
Sabah alışveriş yapmak için dışarı çıktım ve askeri üniformalı bir askerin bazı Müslüman komşularımızla konuştuğunu gördüm. Zorik'imi hatırladım ve Tanrı'nın bu askerleri ebeveynleri için koruması için kalbimden dua ettim. Komşular beni görünce elleriyle bana işaret ettiler. beni gösterdiler. Asker yanıma geldi. Merhaba. Affedersiniz. Siz Zorik Moradyan'ın annesi misiniz? Diye sordu. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Dün geceki rüyamı tamamen unutmuştum. Bir an Zorik'in arkadaşı sandım. Ve ondan bir mektup, haber, bir şeyler getirdiğini zannettim. Evet oğlum, dedim heyecanla. Ben onun annesiyim. Sen onun arkadaşı mısın dedim. Asker heyecanlandı. Boğazı düğümlendi ve başını öne eğdi. Sağ elindeki kağıdı sol eline aldı ve titreyen bir sesle ''Özür dilerim anne'' dedi. ''Babaları yok mu?'' Bunu söylediğinde dünya başıma yıkıldı. Dün geceki rüyayı hatırladım ve bu askerin bana Zorik'in şehadet haberini getirdiğini fark ettim. Çığlık attım ve sokağın ortasına yığıldım. Şehit olan ilk Ermeni askerin anne ve babası olduk eşimle beraber. Dayatılan savaşın başlamasından henüz 19 gün geçmişti.
Zorik'in savaş cephesindeki cesareti ve şehit olması birçokları için beklenmedikti. Hem çoğunluğu Müslüman olan yerel halk için hem de Ermenilerin kendileri için beklenmedikti. Zorik onuruna büyük toplantılar düzenlendi. Ülkenin çeşitli kiliselerinden Tahran'ın Heşmetiye semtindeki camilere kadar her yerde o yad edildi. Törenlere katılan cephedeki yoldaşları Zorik'in görgüsünü, mizahını ve nezaketini övdü. Sadakat dolu gülümsemesiyle tüm gruplara moral verdiği hep dillere destan oldu. Cenazesinden eve döndüğümüzde postacının bana Zorik'in mektubunu getirdiğini gördüm. Zorik'in şehadetinden bir gün önce bana gönderdiği mektuptu. Mektubunda anne iyiyim diye yazmıştı. Benim için endişelenme ve üzülme. Askerliğim bitip döndüğümde bir dükkan alacağım ve babamı işe göndermeyeceğim. Daha büyük bir ev ve bunun gibi şeyler satın alacağız demişti. Bize hep umut verirdi.
Zorik'in şehadetinin ardından sokağa onun adını vermek istediler. Babası kabul etmedi. Sokaktan her geçişinde Zorik'in adını görmeye dayanamıyoruz. Zorik'in şehadetinden 40 gün sonra Müslüman arkadaşı Muhammed Gerami de şehit oldu. Bu aziz şehidin adını sokağa verdiler. Eşim Biricik oğlunun ayrılığına dayanamadı ve onun şehadetinden birkaç gün sonra kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra artık işe gidemedi ve evde mahsur kaldı. Biricik oğlumu kaybetmenin acısı, eşimin hastalanmasının hüznü, kızlarımı büyütme kaygısı, geçim derdi ve diğer hususlar. 16 yıl geçti ve kocam vefat etti. O öldükten sonra kızlarımdan biri, MS hastası oldu. Yıllarca ona baktım ve hemşerisi, oğlum, Tanrı'nın beni bu zorluklarla sınadığını hissediyorum. Tabii ki bu zorluklar için Yüce Allah'a kalbimde çok minnettarım. Çünkü bana bu zorluklara dayanma gücü de verdi. Ancak bu gece çok mutluyum. Görünmemiş mutluluk diyebilirim. Zorik'in şehadetinden sonra kızlarımın nikahı ve torunlarımın doğumu dışında beni yürekten mutlu eden hiçbir şey olmadı ama bu gece kalbimin derinliklerinde mutluluk hissediyorum. Doğrusu İslam İnkılabı liderinin bir gün beni ziyaret etmek isteyince inanamamıştım. Hele ki sadece İran devriminin lideri değil, aynı zamanda dünyanın özgürlükçü Müslümanlarının da lideri oldu ve her gün 1001 tane önemli ve asli görevinin olduğu bir dönemdi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsiyodi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Veciz kelimeler, ilahi marif, fıkhı meseleler, ahlaki değerler, sosyal ve siyasi konular içerirken, insanın tüm yaşamı boyunca ihtiyacı olan konulardır. Bugün sizlerle Nehcül Belaga'nın ilk veciz sözünü kısaca ele almak istiyoruz. Bazen toplumda fitneler baş gösteriyor ve hakkı batıldan ayırt edilemeyecek kadar puslu bir hava oluşur. Bu durumda biraz duraksayarak toz ve dumanın dinmesini ve hakkın kendini göstermesini beklemek gerekir. O zaman hak güneşi parlamaya başlayınca artık durmak ve sessiz kalmak caiz değil ve artık hakkı tam olarak savunmak gerekir. Fakat bazen zalimlerin birbiriyle savaştığı bir fitne oluşuyor ve ortada haktan eser yok. Bu durumda dikkatli olmak ve kimseye durumu suistimal etmeye izin vermemek gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın birinci hikmetli sözünde bu gibi fitnelere işaretle şöyle buyuruyor. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak memesi vardır. Emirül Müminin bu hikmetli sözünde tüm muhataplarına batıl fitnelerin baş gösterdiği zaman tam iki yaşındaki deve yavruları gibi davranmalarını tavsiye ediyor. Zira böylece fitneciler tarafından suistimal edilemez. Bu hikmetli sözü anlamak için fitne ve ebnellabun kelimelerini açmak gerekir. Ebnellabun, iki yaşında olan erkek deve yavrusuna denir. Erkek olduğu için sağlayacak bir memesi yokken, üstelik güçsüz olduğu için binek olarak da kullanılamaz. Böylece
ne sağılabilir ne de binilebilir. Fitne ise kargaşa, yanıltma, kandırma ve saptırma anlamındadır. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 50. hutbesinde tüm fitnelerin heva ve hevesi izlemenin sonucu olduğunu belirtiyor. Sosyal ve siyasi fitnelerde genelde batıl olan iki grup işleri eline almak ister. Bu yüzden toplum gerginleşir ve hak ve batılı birbirinden ayırt edilemeyecek kadar birbirine karışır. Böyle bir ortamda fitnecilerin tuzağına düşmemek için çok dikkatli olmak ve ikisi de batıl ehli olan iki taraftan hiçbirine yardımcı olmamak gerekir. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam fitne zamanında fitnecilerin senin mal ve canına göz dikmeyecek şekilde davranılması, yani dolaylı veya dolaysız onlara bizim üzerimizden nemalanmalarına izin vermemek gerektiğini buyuruyor. Bu fitnelerin örneklerine İslam'ın zuhur ettiği ilk asırlarda rastlanır. İmam ve yarenleri her zaman onlardan uzak durdular. Her ikisi batıl ehli olan Emeviler ve Zübeyirliler arasında yaşanan savaş bu fitnelerin en bariz örneğidir. Bir zamanlar İmam Ali aleyhisselam bizzat düşmanlarından olan ve Cemal Savaşı'nın yaşanmasına sebep olan Abdullah bin Zübeyir, İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını almak bahanesiyle hilafet iddiasına bulundu ve yine bizzat fesat ve yolsuzluğun sembolü olan Yezid ve Emevilere karşı ayaklandı. İki taraf arasındaki savaşta birçok günahsız insan öldü. Halbuki her iki taraf meşru olmayan bir savaşta güç kazanmak için insanları kurban ettiler. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Hazreti Ali aleyhisselamın bu sözü, batıl bir grubun müminler ve haktan yana olanlara karşı ayaklandıklarında müminleri desteklememek anlamında değil. Zira Allahu Teala Hucurat suresinin 9. ayetinde açıkça şöyle buyuruyor: eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizde Hazreti Ali'nin vecizlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir